Économie écologie. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese merhabalar. Bugün yine hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki çevre konuları üzerine konuşacağız. Önce hemen bu hafta açıklanan Tema Vakfı'nın raporuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tema Vakfı tarafından çok değerli hocalarla birlikte bir rapor hazırlandı. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul'un içinde bulunduğu üç projenin İstanbul'a, yani bu mega projelerin İstanbul'a etkileri, olumsuz etkileri neler olacak konusunda bir rapor bu. Özellikle kuzey ormanları, su havzaları, tarım ve mera alanları, yeraltı suları, işte biyolojik çeşitlilik gibi pek çok alanda bu üç projenin yaratacağı tahribat her biri kendi alanında uzman hocalar tarafından incelendi, değerlendirildi. Aslında Tema Vakfı bu üç projeyle ilgili belki çok detaylı olmasa da kendi çapında bir ÇED raporu oluşturdu da diyebiliriz. Tabii şimdi bu projelerle ilgili aslında en önemli söylenmesi gereken şey, tabii bunlar hükümetin sürekli propaganda malzemesi olarak kullandığı konular olarak çıkıyor karşımıza. Ve işte zaten 3. köprünün yapımına başlandı. Diğer projelerle ilgili de çeşitli kamulaştırma çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Fakat aslında bu projelerin Haziran 2009'da onaylanmış olan İstanbul'un 1/100.000'lik çevre planında yer almadığını artık bütün kamuoyu biliyor. Bu projelerin merkezden tepeden inme şekilde ani kararlarla gündeme getirildiğini biliyoruz. Projenin yaratacağı olumsuz etkilerden bahsedeceğiz ama onun öncesinde Serkan hatta. Serkan'la hem biz raporun açıklandığı toplantıda birlikteydik, hem bu konulardan bahsedeceğiz hem de kendisinin son zamanlarda Radikal Gazetesi'nde yayınlanmış 3. köprüyle ilgili önemli bir haberi vardı. Ondan bahsedeceğiz ve tabii yine bu rapora karşı Çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Onları konuşacağız. Serkan merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar sizce.
Öncelikle Serkan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çevre konusundaki ödülünü aldı. Dün açıklandı ödüller, İzmir'in Çernobil'i haberiyle. Öncelikle Serkan'ı tebrik edelim.
Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir küçük bir düzeltme yapayım. Bu sene çevre dalında değil, biraz daha farklı. Daha önceki yıllarda hep çevre haberleri yaptığım için çevreyle alıyorum genelde ama Gezi Parkı'nda olaylarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızla, 21 gazeteci arkadaşımızla birlikte bir kitap hazırlamıştık. Gazeteci gözüyle direniş. Bu kitabı fotoğraf salonunda verdiler. Cemiyet'in bu hassasiyet için de teşekkür ediyoruz tekrar.
Evet. Peki istersen hemen raporun detaylarına geçelim. Toplantıda da beraberdik. Bir de senin bu yine yaptığın haberlerle bağlantılı olarak neler anlatmak istersin?
Ya öncelikle senin hatırlattığın bir konuyu ben ilk başta söylemek istiyorum. 2009 yılında kabul edilen ve İstanbul'un anayasası sayılan 1/100.000'lik plan bu.
Evet.
Bu planı hazırlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi kuruldu. Onlarca akademisyen, bilim insanı çalıştı ve çok özetle bu plan anayasası, İstanbul'un kentin anayasası dediğimiz bu plan, İstanbul'un gelecekte nasıl gelişmesine dair bir öngörüsü vardı. Asla kuzey ormanları yoktu. İşte doğu batı yönlü, işte Silivri ile Gebze arasında bir genişleme, gelişme planlıyordu. Ve işte Kadir Topbaş o zamanlar söylüyordu, yani bu plana uyulmaksızın bir çivi dahi çakılmayacak. Ne oldu zaman geçtikçe? Bu plan çöpe atıldı. İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi dağıtıldı. Bu hakikaten o kadar can yakıcı bir konu ki, yani bırakın maddi anlamdaki buradaki kaybı, iş gücü kaybını, hakikaten hunharca o plan çöpe atıldığı gibi hunharca çılgın projelerin düşünüldüğü, yapılmaya başlandığı bir kent haline geldi.
Evet.
Temaya geçecek olursak, temada 17 tane bilim insanı, belki İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi'nin yaptığı çalışmalar çöpe atıldı ama tema küçük ölçekli de olsa buna benzer aslında bir değerlendirme, bir saptamada bulundu. 17 tane bilim insanı bir araya geldi. İstanbul'un geleceğini bence de en çok etkileyecek projelerinden 3. köprü, 3. havalimanı ve henüz aklında doğru düzgün bir bilgiye sahip olmadığımız Kanal İstanbul'un yapılırsa neler olacağını, İstanbul'u nasıl etkileyeceğini dair bilimsel verilere dayanarak bir rapor hazırladı. İşte çok çeşitli aslında burada bilgiler vardı. Çok önemli bir bilgi. Benim en çok dikkatimi çeken bir tanesi Profesör Doktor Ulaştırma uzmanı Profesör Doktor Haluk Gerçek'in verdiği bir bilgi vardı. Üçüncü köprü 2023 yılında pik saatlerde tıkanacak.
Evet, aslında bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde de yer alıyormuş. Hatta o chart'ı da göstermişti ekranda. Çok enteresan. Yani 2023 yılında 3. köprü yapıldığında, yani 1. ve 2. köprü tıkanacağı gibi 3. köprü de tıkanacak. Ya trafiğin pik zirve olduğu saatlerde.
Şunu sormak lazım. Hani bu yol İstanbul trafiğine çözüm bulmak için yapılmıştı. Nerede şimdi bu? Evet, İstanbul Ana Ulaşım Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kaynak da bu. Ne kadar büyük tezat değil mi?
Evet.
Şunu söyledi Profesör Gerçek. Ben dedi 4. köprünün yapılırsa bir sonraki aşamada hiç şaşırmayacağım, işte Beykoz'da Vaniköy arasında örnekle verdi.
Evet.
Hakikaten 4. köprüde 5. köprüde yeterli olmayacak bir süre sonra.
Tabii, evet. Yani boğazın üstünü tamamen beton kaplasak o bile yeterli olmaz, yani hani böyle bir plansızlıkla gidilirse.
Aynen öyle. Ve orada yine Haluk Gerçek Hoca'nın temas ettiği önemli bir konu vardı. Bu projelerin üçü de ulaşım projesiymiş gibi anlatılıyor ama aslında bu projelerin hiçbirisi ulaşım projesi değil. Esasında 4. bir proje olan kentin kuzeyinde 1,5 milyonluk yeni bir kentin yaratılması projesine hizmet ediyor bu diğer 3 proje diyor. Ve tabii yeni köprü, yeni bağlantı yolları, yeni kavşak noktaları demek ve bunlar da yeni açılacak olan ne diyelim, yaşam alanları demek ve epeyce de bir aslında İstanbul'un kuzeyinde ormanın yanı sıra tarım arazisini de kaybediyor olmamız demek.
Ben birkaç bilim insanının daha tespitlerini hemen hatırlatmak istiyorum. Yani burada çok değerli hocaların katkıları vardı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Profesör Doktor Doğanay Tolunay şunu söyledi. Sadece 3. köprü ve 3. havalimanı için 8000 hektardan fazla bir ormanlık alanın yok edeceğini söyledi. Yıllardır deniz bilimleri üzerine araştırmalar yapan, deniz bilimcisi olan, İstanbul'daki denizlerde araştırma yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Emir Özsoy, Kanal İstanbul'un yapılması durumunda buradaki denizler arasındaki bu akışın nasıl etkileneceğini, nasıl bunun bir ileride bir faciaya yol açacağından bahsetti. Yine Ege Üniversitesi'nden Ali Osman Karababa vardı, kendisi halk sağlığı uzmanı. Yani bu projeleri çılgın demenin bile çok az olacağını, bunların ileride bir felakete yol açacağını söyledi. Bunun gibi hakikaten 17 tane bilim uzmanının hazırladığı bu tema tarafından bir kitapçık olarak da basıldı. İsteyenler eminim Tema Vakfı aracılığıyla bu rapora da, kitapçık haline gelen bu rapora ulaşacaktır. Ben detaylara daha fazla girmek istemiyorum çünkü vaktimiz sınırlı.
Bir soru sorabilir miyim peki bununla ilgili? Yani rapor değil de rapora olan tepkiyle ilgili. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Sen
hemen ona gelecektim zaten ben de.
Bu açıklamada senin bütün bu bilim insanlarının raporda çalışması vurgusuna rağmen şöyle bir ifade yer alıyor mesela. Söz konusu rapor bilimsellikten uzak olup bahse konu mega projeleri engellemek için tamamen siyasi maksatlı hazırlanmıştır. Yani, bunu nasıl değerlendiriyorsun?
bir tane örnek verdik sadece. Haluk Gerçek'in, Profesör Doktor Haluk Gerçek'in verdiği örnek. O akademisyenlerin tamam, yani muhtemelen bu açıklama rapor incelenmeden yapılmış. Anında zaten o raporu kaç sayfa şu anda hemen yanımda benim elimde duruyor. Bu 150 sayfadan fazla raporu hemen okuyup birkaç saat içerisinde böyle bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Kaldı ki her makalenin sonunda, her bilimsel yazının sonunda kaynakçaları belirtilmiş durumda. Haluk Hoca'nın demin bahsettiğimiz bilginin kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan İstanbul Ana Ulaşım Planı'na dayanmaktadır. Dolayısıyla her türlü bilginin bir dayanağı vardır. Ormancıların burada, şehir plancılarının, işte halk sağlığı uzmanlarının hepsinin söyledikleri, verdikleri bilginin bir dayanağı var. Sadece Kanal İstanbul'la ilgili doğru düzgün bir değerlendirme bilgi eksikliğinden dolayı zaten yapılmamış durumda. Hani belki tartışılabilecek bir konu bu olabilir ama sadece neler olabileceğine dair çok genel değerlendirmeler var. Üçünün bir arada olduğu kümülatif bir değerlendirmeler yok. Dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı bilimsellikten uzak, tırnak içerisinde bu lafı söylemek hakikaten bilim insanlarına gerçekten bence büyük bir ayıp. İkinci büyük bir ayıp, yıllardır hakikaten kurumsallığı tam, yıllardır erozyonla mücadele, ağaç ritmiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapan ve bir sürü Türkiye'de, yanlış telaffuz etmeyeyim ama 500 binden fazla gönüllüsü olduğunu biliyorum. Böyle bir vakfa gönüllüsü olan bir yere siyasi maksatlı demek bence çok ağır bir ifade. Dün ben bu açıklamadan sonra tema yetkilileriyle görüştüm. Onlar da hakikaten çok üzgün ama tabii ne diyeceklerini bilemiyorlar. Ben buradan bundan birkaç yıl öncesine gitmek istiyorum. 2008 yılında, 2009 yılında hatırlarsanız Kaz Dağları'nda altın madenciliği yapılmak isteniyor. Oradaki mücadele eden sivil toplum örgütlerine ajan deniyordu. Bir dönem kullanılan resmi jargon bu tarz tepkileri, çevreci mücadeleleri kullanılan jargon ajandı. Şu anda tam da seçim arifesinde kullanılan jargon siyasi maksata dönüştü. Yani bence kesinlikle özellikle Tema Vakfı gibi bir kuruluşa bunun yapılması bence son derece yanlış. Bilimsellikten uzak denilmesi bilim insanlarına karşı yapılmış büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bir de istersen sana veda etmeden çok kısa senin bu son yaptığın haberden bahsedelim. Bu yani özellikle 3. köprü ve bağlantı yolları orman alanlarını yok ettiği gibi aynı zamanda o yolların üzerindeki bir takım tarihi ve kültürel sit alanlarını da yok edeceği ortaya çıktı. İstersen onunla ilgili birkaç çarpıcı detayı da dinleyicilerimizle paylaşalım.
Tabii ki yani bu siyasi gündemin içerisinde, işte Suriye gündemin içerisinde hakikaten bence önemli haberlerden bir tanesi. Çünkü yani kaybolup gidiyor. Evet. Diğer Suni gündemlerin arasında çok önemli. Bu Tunceli'li yıllardır ekoloji anlamda verdiği mücadeleyle biliyoruz. Tunceli'li avukat arkadaşımız Barış Yıldırım'ın İstanbul'da bu 3. havalimanı, 3. köprüyle ilgili koruma kurullarına tek tek yazı yazarak bir soru soruyor. Bu planlarda, işte köprü güzergahının geçeceği yollarda herhangi bir tescilli yapı var mıdır, yok mudur? 3. havalimanı da aynı şekilde. Hı hı. Kurullardan tek tek cevap geliyor. Önce 3 kurul, Üçnoğlu kuruldan ve Altınoğlu kuruldan cevaplar geliyor. Bu iki kurulun verdiği yanıtta şunlar var. Yani tescilli yapı izin, neticede bu kurullardan hepsinden izin alınmak zorunda. Bu kurullar izin verildiğini, belli şartlarda buralarda yapılmasına izin verildiğini söylüyor. Yalnız bir nolu koruma kurulu. Hakikaten çok önemli. 3 sayfalık bir cevap veriyor avukat Yıldırım'a. Şunları söylüyor. Bir kere yazıda tescilli yapıları tek tek anlatıyor ama bunlarla ilgili burada yapılmasına dair herhangi bir kurul kararından bahsetmiyor. Dolayısıyla çok önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi sayacağım bu tescilli yapılarla ilgili herhangi bir kurul kararı yok. Yani o köprünün oradan geçmesi hukuki anlamda bildiğimiz mevzuatlara göre mümkün değil. Çatalca ve Silivri'de İnce Mağaraları, Maltepe Antik Nekropolü ve yerleşim alanı. Birinci derece arkeolojik sit alanı burası.
Evet.
Silivri'de Anastasyum surları, Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi'de Kırk Çeşme su galerisi, Avcılar'da Isparta Kule, Spradon antik kenti. Bunlar da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde. Arnavutköy'de Şanlarköy denilen bir yer var. Lan mevkinde kayaya oyulmuş mezar yapısı olduğunu. Hakikaten bunların bazılarını ben de daha önce İstanbul'u yıllardır biz çalışıyoruz, haberler yapıyoruz ama bazılarını ilk defa duyuyorum. Çatalca yine yine ağzında Umurtepe denilen mağaraların, antik taş ocağının olduğu. Arnavutköy'de Sazlıbosna Filiboz Ören yerinin olduğu. Silivri'de Küçük Kılıçlı köyü antik yerleşim alanı olduğu. Böyle tek tek listelemiş bunları. Bunların hepsi 3. köprü ve bağlantı yolları güzergahında kalıyor. Çok önemli bir noktayı daha söyleyeceğim. Evet. Mesela şunu söylüyor. Bu Silivri'deki Anastasyum surlarının tam üzerinden geçeceğini söylüyor. Kırk Çeşme Su Galerisi hattı bulunuyor yine bölgede ve bunun da tam üzerinden geçeceği ifade ediliyor. Yani nasıl geçirebiliyor? Burası tescilli bir yapı. Tescilli yapının tam surların üzerinden bu köprü güzergahı nasıl geçiliyor? Burası geçilecek olsa mutlaka koruma kurulundan bir izin alınması gerekiyor. Danışılması gerekiyor. Bu haberle anlıyoruz ki bu başvuruyla ve kurulun yazdığı cevapla böyle bir onay söz konusu bile değil.
Evet. Aslında bu hakikaten. Evet, bu tarihi ve kültürel alanlarında aslında orman tahribatının yanı sıra geleceklerinin ne olacağı şu anda meçhul. Yani bir gün sabah kalktığımızda herhalde surları yıkmaya başladıklarını falan göreceğiz bu talan zihniyetiyle.
Yani ben burada biraz sivil toplum örgütlerine yani bir eleştiride bulunmak istiyorum. Hakikaten bunların kurul kararının olmaması ayrı bir idari dava konusu. Diğer kurulların verdiği izinler bunlar... Kanuni olarak bakıldığı zaman, mevzuatlara bakıldığı zaman, kültür varlıklarını koruma kanunu var biliyorsunuz. Hakikaten bence birçok sakıncası bulunan konular. Tabii ki bunların uzmanları var, avukatlar var, toplum örgütleri var. Bunlar her bir idare dava konusu bu yaptığımız haberler. Daha fazla, çünkü biliyorsunuz bu tarz büyük projeler ancak hukuk yoluyla durdurulabiliyor. Bunların her biri birer dava konusu. Daha fazla dava açılması lazım. Daha fazla incelenmesi, daha fazla üzerine gidilmesi lazım bu konuların. Çünkü yani İstanbul'un tek yaşam alanı şu anda kuzey ormanları göz göre göre talan ediliyor. Ve buna bir şekilde dur denilmesi, bir yerde dur denilmesi gerekiyor. Çünkü bu saydığımız 3 projeyle bitmeyecek. Hemen oralara Anadolu ve Avrupa yakasına birer mega kent kurulacak. Zaten bu kent ekolojik kapasitesinin sınırını çoktan doldurmuş durumda. Bunu bir yerde dur demek lazım. Daha fazla mücadele edilmesi lazım diyorum.
Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok mersi. Şimdi isterseniz bir kısa ara verelim. Ondan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. I ain't got no home. Ain't got no shoes. Ain't got no money. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket. No token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında Tema Vakfı'nın çılgın projelerle ilgili olarak hazırladığı raporu konuştuk. Serkan Ocak da bize telefonla bağlandı. Bu konuları konuştuktan sonra biraz da yurt dışında uluslararası çevre konularıyla ilgilenen kuruluşlar neler yapıyor? İstersen Mahir biraz onlardan bahsedelim.
Mart ayı epey önemli bir aydı. Çünkü işte Şubat'tan itibaren aslında devam ediyor. Bir kere her şeyden önce şey yapıldı. Bonda işte 2014 sonunda yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı öncesindeki toplantı yapıldı. O toplantıya yani Taraflar Konferansı'na giden yoldaki en önemli toplantılardan bir tanesiydi bu. Bonn'da gerçekleştirildi ama çok zamanımız yokmuş. O yüzden bizden sonraki program
Yeşil Dalga'da.
Yeşil Dalga Tema Vakfı'nın hazırladığı Yeşil Dalga programında daha detaylı bahsederler. Ama orada da genel gidişatın bu sene için çok olumlu olmadığını söylemek zorundayız. Bağlayıcı bir iklim anlaşmasına giden yolda. Bir ikincisi 25 Mart'ta başladı ve 29'una kadar devam ediyor. Şu anda Japonya'da iklim değişikliği üzerine hükümetler arası panel, ki bu iklim değişikliği alanında çalışan en önemli dünyadaki bilimsel kurum konumunda. Evet. Tüm dünyadan bilim insanlarını bir araya getiriyor ve bu panelden çıkan sonuçları ve raporları hükümetler de kabul ediyor. O panelin bu sene tamamı yayınlanacak olan çalışma raporunun ikinci bölümü. Yani adaptasyon, uyum, iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkilere uyumla ilgili olan bölümüne.
İlk bölümü geçen yılın sonlarına doğru açıklanmıştı. Ekim-Kasım ayları gibi bir
evet,
tarihteydi.
Açıklanmıştı. Evet, açıklanmıştı. O daha böyle bir sonuçların özeti
gibiydi. Evet.
Şimdi bu bölüm iklim değişikliğinin etkileri bölgesel bazda ve bunlara uyum. Bunu içeriyor. Şimdi bununla ilgili de ay sonunda açıklanacak bu raporla ilgili de işte son
toplantılar gerçekleştiriliyor şu anda.
Bu hafta içinde, bugünlerde. Ama tabii bir önceki raporda olduğu gibi de genel hatları sızdı.
Evet.
Aslında.
Evet.
Bunu biliyoruz ve açıkçası epey insanı dehşete düşüren şeyler var, sonuçlar var. İşte bir süremiz çok az, birkaç örnek geçelim.
Gelecek belki haftaki programımızda zaten detaylı, çok daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Çünkü ayın 31'inde mi açıklanacaktı?
Evet, raporlar açıklanacak. Ve ona ilişkin çeşitli izleme yapan sivil toplum örgütlerinin de karşı raporları, değerlendirmeleri vesaire açıklanacak.
Evet.
Ama genel hatlarından bahsedelim bu kısa zaman içinde. O da şu: mevcut trendlerin, mevcut eğilimlerin iklim değişikliği konusunda, küresel ısınma konusunda devam etmesi durumunda önümüzdeki her 10 yılda tarımda verimliliğin %2 düşmesi bekleniyor.
Evet.
Her kayıp. 10 yıl %2 verimlilikten kayıp var tarımda. Buna bakılırsa 2050 yılına yönelik yapılan projeksiyonlarda, öngörülerde, senaryolarda şunu görüyoruz: artan nüfusla beraber tüm dünyada gıdaya olan talep %14 artıyor her 10 yıl.
Her 10 yıllık dilimde.
Her 10 yıl talepte %14 artış, her 10 yıl yani işte hani genellersek arzda %2'lik bir düşüş.
Evet, inanılır gibi bir rakam değil, gerçekten dehşet verici bir durum.
Gerçekten dehşet verici bir durum. Bir ikinci örnek daha vereyim ve bitirelim önümüzdeki haftaya kadar istersen. O da şu: 2,5 derecelik bir sıcaklık artışı durumunda, ki şu anda zaten yaklaşık 1 derece artış sağladık. Yani onu becerdik
el birliğiyle.
Yaklaşık 1 derecelik artışı da maalesef şu ana kadar saldığımız sera gazı emisyonlarıyla yine garantiledik. Hatta bazıları bunun daha bile fazla olduğunu söylüyorlar. 2,5 derecelik bir artış durumunda diyoruz ki o 2,5 derecenin artık çok ince bir çizgi var aramızda. Yıllık büyüme oranları küresel olarak %0.2 ile %2 arasında düşmesi bekleniyor.
Evet.
Yani ortalamasını alırsak bunun %1.1 büyüme oranından her yıl kayıp.
var demek bu.
Anlamına gelecek bu.
Evet ve hala da küresel krizin de etkilerinin yani azalmış olsa bile.
Küresel krizin asla bitmemesi anlamına
gelecek bu. Evet, evet. Çok doğru. Bu anlamda aslında bu IPCC raporunun gerçekten
çok
detayları evet ortaya çıktıktan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli veriler var. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.